gerçekleştirmeye çalıştığımız sunumlarımız bugün de devam ediyor. Genelde burada öyle çok kolay konuları, çok rahat anlaşılabilecek konuları gündeme getirmiyoruz her zaman. Bazen biraz felsefi altyapının olması, konunun anlaşılması açısından faydalı oluyor. Bugün de ele alacağımız konu öyle bir konu. Gerçeklik ve bunun dinle ilişkisi, Allah'ın varlığı ile ilişkisi niye ele alacağız? Sunumumuzu yaparken felsefeden bazı konulara da atıf yapacağız. Gerekirse toplantıdan sonra sorularla veya ondan sonraki sohbetimizde bazı konulara da açıklığa kavuşturulmayı gerçekleştirebiliriz. İnsan aciz bir varlık. Bunu hepimiz biliyoruz. Varlıkla ilgili gerçeklerin ise az bir kısmını bilebiliriz. Bununla beraber insan doğasının gereği olarak bilmeyi bilmemeye tercih eder. Bunu hepimiz kendi içimizde görüyoruz, değil mi? Bilmeyi hepimiz bilmemeye tercih ederiz. Ve bildiklerimizin yanlış olmamasını aldanmamayı isteyerek gerçeğin peşindeyizdir. Yani doğruyu bilmeyi, gerçeği bilmeyi isteriz. Doğru kelimesini burada kullanmamamın bir sebebi var, gerçek kelimesini kullanmamın. Çünkü doğru ahlaki açıdan yapılması gerekli şey için de kullanılıyor. Yani bu arada o anlamda doğru kelimesi, gerçek kelimesini özellikle kullanıyorum. Yani gerçek bilgi. Yani ahlaki olsun olmasın herhangi bir gerçek. Ünlü felsefeci Aristoteles, bütün insanların doğalarının gereği olarak bilme istediklerini söylüyor. Yani fıtratımızın, yaratılışımızın bir özelliği olarak hepimiz bilmeyi isteriz. Gerçeğin peşindeyizdir. Kısacası felsefede insanın bu özelliğine binlerce yıl önce dikkat çekilmiş olsa da oradan bu yana gelen felsefe literatürünü ve kendi birikimimi değerlendirerek bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Thomas Aquinas gibi yine ünlü bir felsefeci de gerçeği bilmenin doğal eğilimlerimizden birisi olduğuna dikkat çekmiştir. Bizim için gerçeği bilmenin ne kadar önemli olduğunu belki şöyle düşünce deneyleriyle anlayabiliriz. Yani felsefede bazen üzerine böyle deney gözlem doğrudan yapamayacağımız şeyler için düşünce deneyleri yaparız. Yani hayali olarak bir şeyi zihnimizde tasarlarız. Bunun üzerinden belli olaylar hakkında fikir yürütmeye gayret edebiliriz. Gerçeği bilmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu için her şeyin bizim için böyle tam gözüktüğü, bize çok zevk veren bir ortamı, fakat gerçekliğin hiç olmadığı bir ortamı düşünebiliriz. Mesela felsefede Nozick'in, yine ünlü bir felsefeci, yalnız çağdaş, tabi Aristoteles, Aquinas gibi klasikleşmiş birisi değil, yakın dönemde bir felsefeci. Bunu düşünebilmemiz için bir düşünce deneyi öneriyor. Başka konularla da ilişkisi var tabi bu düşünce deneyinin. Diyor ki, şöyle bir durumu düşünün. İstediğiniz her şey olacak. Yani haz alıyorsunuz. Hiçbir acı çekmiyorsunuz. Bir makinenin içine giriyorsunuz ama. Yani hep beraber sizi makinenin içine sokacaklar. Makinede size hayali bir şeyler gösterecek, onu gerçek zannedeceksiniz. İşte gerçekten sevdiklerinizin yanında olacağını zannedeceksiniz ama sevdikleriniz yanınızda olmayacak. Hep mutluluk içinde olacaksınız, hiç acı çekmeyeceksiniz. Böyle güzel manzaraların içinde kendinizi hep düşüneceksiniz. Bunun gerçek olduğunu inanacaksınız. Ama gerçekliği hiç olmayacak. Yani öyle bir makinenin içine gireceksiniz ki size bir hayal ortamında yaşatacak. Gerçekliği olmayan bir hayal ortam ama bu hayal ortamında mutlu olacaksınız. En sevdiğiniz kimselerle beraber olduğunuzu düşüneceksiniz. İşte anneniz, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz ama hiçbiri gerçekte yanınızda olmayacak. Yani hayali mutluluklar, sevgi, güzellik olacak ama gerçekliği olmayacak. Böyle bir ortam arzu eder miydik? Büyük bir çoğunluk, ki ben de bu büyük bir çoğunluğun içindeyim, böyle bir ortamı arzu etmeyeceğini beyan ediyorlar. Çünkü bizim için buradan da şunu anlıyoruz. Yani bizim için yaşadığımız deneyimlerin sadece bize haz vermesi, acıdan uzak olmamız, hayalen böyle güzellikler görmemiz değil, bir şeyin gerçekliği de bizim için önemli. Mesela sevdiklerimizle beraber olduğumuz bizi mutlu etmesi değil sadece. Öyle bir, mesela o bir hayal olsa bizim için o kadar önemli değil. Gerçekten sevdiklerimizle beraber olmak bizim için önemli. Olayın gerçekliği de bizim için acı çekmemek, haz almak kadar, belki ondan da daha çok önemli. Veyahut da yine felsefedeki bir düşünce deneyi, kavanoza beyin demiştir. Hani bir kavanoza konsa bir beyin, herhangi birimizin beyni, o beyne sürekli, aslında Nozick'in deneyim makinesinden bir farkı yok bunun. Biraz da değişik açıdan olaya bakıyorsunuz. Mutlulukla ilgili her türlü görüntünün verilse, hazlar verilse, fakat gerçekliği olmasa, sadece beynimiz uyarılsa, karşımızda gerçekliği olmasa, hep mutluluk bize yaşatılsa o beynimize, yalan hayaller üzerinden, hangimiz böyle bir kavanozdaki beyin olmayı isterdik? Bununla da birçok kimsenin cevabının olumsuz olduğunu görüyoruz ki benim de cevabım olumsuz olurdu. Ha, buradan şunu anlıyoruz. Yani bize sadece haz veren deneyimleri, güzelliği, sevgiyi değil, yani bunların bir de gerçekliğini de istiyoruz. Yani gerçek, bir şeyin gerçekliği de bizim için önemli. İnsan için bildiklerinin gerçek olmasının önemi apaçıktır. Bunun yanında neyin gerçek olduğu ve gerçeği gerçek yapanın ne olduğu felsefede uzun tartışmalara konu olmuştur. Gerçeğin ne olduğunu açıklaması ancak felsefi bir sistemin içinde mümkün olabilmektedir. Felsefe literatürüne baksanız, kısaca ondan bahsedip sonra konuyu geçeceğim. Yani üç tane teori atıf yapılır bir şeyin gerçek olmasını tarifte. Bu teorilerden bir tanesi gerçeği karşılık gelme, İngilizcesi correspondence üzerinden açıklayan teoridir. Bir de en ön plana çıkan teoridir bu diyebiliriz. Aristoteles'te de, birçok klasik felsefecide de işte en ön plana çıkan gerçekliğin tarifidir. Buna göre gerçek, düşündüklerimizin veya ifade ettiklerimizin var olana olduğu gibi karşılık gelmektedir. Yani biz bir şey düşünüyoruz zihnimizde veya bir şey ifade ediyoruz. Diyelim bu çayın belli bir sıcaklıkta olması veya bunun çay olup olmaması gibi, bunların dışarıdaki bu çayın ısısıyla ilgili veya bunun çay olup olmasına tam karşılık gelmesi. Correspondence, yani karşılık gelme üzerinden bir tarifi var gerçeğin. Gerçeğin diğer bir açıklayan teori tutarlılık üzerinden açıklıyor. Coherence. Burada gerçeği düşündüklerimizin veya ifadelerimizin birbirleriyle ve bütünle tutarlı olmaları açısından ele alıyoruz. Yani gerçekliği burada karşılık gelmeden ziyade kendi içinde tutarlılık üzerinden bir tarifi var. Üçüncü bir gerçekliği açıklayan teori pragmatizm. Türkçe'de de pragmatik olmak deyimini duymuşsunuzdur. Burada gerçeği düşündüklerimizin veya ifadelerimizin sonuçları, yararlı olmaları, çevreye uyum sağlanmaları gibi kriterler üzerinden tanımlıyoruz. Yani bir şey eğer ki yararlıysa, çevreye uyum sağlamı sağlıyorsa o zaman gerçektir. Yani sonuçları açısından açıklayan bir yaklaşım var. Bu üç teorinin detaylarına girmeyeceğim. Alt sınıflamaları da mevcut. Her ne kadar bu teorileri birbirlerine karşı konumlandıranlar olsa da bu üç teorinin birbirlerine tamamlayıcı yönlerini vurgulamanın ayrıştırmadan daha isabetli olduğu kanaatindeyim. Yani bunlar tamamen birbirinden ayrı gerçeklik açıklayan teoriler değil de bence birbirini tamamlayan teoriler olarak da pekala görebiliriz. Elbette gerçek olan düşünce veya ifadelerimizin karşılık geldiği, düşüncelerimizden veya ifadelerimizden bağımsız bir hakikat olmalıdır. Elbette gerçek olan düşünce ve ifadelerimiz, değil mi, birbirleriyle düşüncelerin uyumlu olması ve bütünle, evrendeki bütünle uyumlu olmalı, yani tutarlı olmaları da önemli. Düşündüklerimizin dışında bir şeye karşılık gelmesi gibi. Bunun yanında elbette gerçeğin bilgisine ulaşmamız bir fark da oluşturacaktır. Yaşamımıza katkı da bulunacaktır. Böylece yani bir pragmatik yönü de vardır. Yani sonuçları da, eğer ki bir şey hakkında gerçekle ilgili bir hesaysa, bunun bir sonuçları da olacaktır. Kısacası bu, yani karşılık gelme, tutarlılık ve pragmatizmi birbirine yarışan açıklamalar olarak değil de bence birbirini tamamlayan açıklamalar olarak görmemiz pekala mümkün. Ben de bu olaya böyle yaklaşanlardan. Ruhumuz birçok konuda gerçeğe ulaşmayı ve aldanmamayı arzular. Ama her gerçek bizim için eşit önemde değildir. Bir konunun bizim için önemi arttıkça, o konuda gerçeğe ulaşmanın önemi de artar. Şöyle düşünün, bu çayın Seylon çayı mı, Rize çayı mı olup olmadığıyla ilgili gerçeğe ulaşmamız ayrı bir şey. Ben neden buradayım sorusuna cevap vermem ayrı bir şey. Değil mi? Yani gerçeğe ulaşmayı isteriz ama yani bizim için konunun önemi arttıkça benim neden burada olduğumla ilgili soruya vereceğim cevap benim hayatımda birçok şeyi kökünden değiştirecek bir cevap. Ha, onunla ilgili gerçeğe ulaşmak tabii ki yani bu çayın Rize mi, Seylon çayı mı olduğuyla ilgili gerçekten benim için çok daha önemli. Mesela bu hayatı nasıl yaşamalıyız konusuyla ilgili gerçeği bilmek değil mi? Bu hayatı nasıl yaşamalıyız? Nereye gidiyoruz, neden buradayız gibi soruların cevabını bilmek, tek sermayemiz olan hayatı nasıl değerlendireceğimizi, saptamamızı sağlayacaktır. Yani bu konudaki gerçeklik bizim için diğer birçok gerçekten çok daha önemlidir. Bu gerçekse bizim için yine çok çok önemli gerçekler olan Allah hakkındaki, ahiret hakkındaki dinle ilgili gerçekleri bilmeye bağlıdır. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız? Neden buradayım? Nereye gidiyorum? Sorularını bilmek. O zaman bunlar yani bizim için önemli olabilecek en önemli gerçeklerdir diyebiliriz. Bu hususlarda gerçeğin peşine düşüp fıtratının gereğini yerine getiren kimsenin karşısına birbirine zıt iki tane kamptan engel çıkar. Evet, bu en önemli konularla ilgili gerçekleri de bilmek isteriz ve bunlarla ilgili gerçekliği bilmek istediğimizde birbirine zıt, yani birbirine hiç uzlaşamayacak iki tane ayrı kamptan engel çıktığını görüyoruz. Bunların birincisi bilimcilik. Dikkat edin, bilim değil, science değil. Scientism, yani bilimcilik birinci kamp. Bu konulardaki gerçekliği bilmek istediğimiz zaman karşımıza çıkan. İkincisi ise postmodern relativizm. Yani hiçbir şey bilinemez, her şey izafidir diyen bu modern dönemin her şeye ultra şüphelerle bakmayı kutsayan ve işin doğrusu sadece dine değil, bilime de, ahlaka da, her alana da şüpheyle bakan yaklaşımı. Bu iki kampın içinde de elbette detaylarına girmeyeceğim. Alt görüşlerde, kendi içinde ayrımlar da yapılabilir. İlk önce bilimcilikten başlayayım, sonra postmodern relativizme geleceğim. Bilim, din için sorun olmamasına, hatta bilimsel bilgi, sağlıklı din anlayışının gelişmesi için gerekli olsa da, yani bilimsel bilgi bence sağlıklı bir din anlayışı için çok önemli. Fakat bilimcilik, bir kez daha söylüyorum, sakın bilimle karıştırmayın bilimciliği, bilimcilik ciddi bir sorundur. Bilimcilik, gerçeğin tek güvenilir kaynağı olarak bilimi gören yaklaşımdır. Bu yaklaşımı ileri sürenler de özellikle doğa bilimlerini gerçeğin tek kaynağı olduğunu ifade etmeye kalkarlar. Bu yaklaşım atıfla ateist veya agnostik, yani her şey şüpheyle bakan, dünya görüşlerini temellendirmeye çalışanlara sıkça rastlanır. Yani her şeye demeyeyim, özellikle Allah ahirete karşı şüpheci yaklaşımları temellendirmeye çalışanlara rastlanır. Bilimci yaklaşımın ve pozitivizm gibi bazı felsefi görüşlerin etkisiyle dindarları gerici ve bilim düşmanı olarak etiketleyenlere herhalde hepiniz rastlamışsınızdır. Buna karşın İslam dünyasından İbn-i Heysem, Biruni, İbn-i Sina gibi isimlere karşıt, işte Batı dünyasında da Newton, Mendel ve Maxwell gibi birçok isim oldukça dindardır. Yani bugünkü bilimsel birikimini borçlu olduğumuz dünyadaki birçok isimin bilime büyük katkıları varken, dine inanmayı bilim düşmanlığı veya tırnak içinde gericilikle özdeşleştirmeye kalkmak, yani bazı insanları demiyorum, dikkat edin, genel olarak dindarları veya dine inananları, şahıs olarak etiketler, buradaki sunumumuzun konusu değil, o ayrı bir konu. Ama genel olarak dindarları bilim düşmanı olarak, gerici olarak etiketlemeye kalkmak, bugünkü bilimi temel atan isimlerin ne kadar dindar olduğunu gördüğümüzde, saptadığımızda oldukça çelişkili bir görüş olarak ortada durmaktadır. Diğer yandan tüm bunlara karşıt, din adına konuşanların içinde kötü örneklerin olduğunu da hepimiz bilmekteyiz. Yani din adına bilim düşmanlığı yapanların olduğunu, din adına birçok hurafeyi, safsatayı ortaya koyanların olduğunu, İslam adına bu konuda olduğu gibi Yahudilik, Hristiyanlık adına da birçok örneğin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani dindarlarda bir bilim düşmanlığı hiç olmazdır demiyoruz. Fakat yine de bu kötü örneklerden hareketle dinleri bilim düşmanı ilan etmek ciddi bir yanılgı. Kötü örneklere bakıp Müslümanların bilim düşmanı olduğunu söylemek, yani felsefede korkuluk mantık hatası dediğimiz, İngilizcesi straw man fallacy diyeceğimiz bir mantık hatasıdır. Korkuluk mantık hatası şudur, siz bir şeyi eleştirmek için onun bir korkuluk gibi bir örneğine, yani sahte bir örneğine atıf yaparsınız, o sahte örneğine cevaplar verirsiniz, adeta onunla boğuşur o sahte bir korkuluğu yenersiniz. O bir şeyin korkuluğunu yenmekle gerçekten gerçeğini onun yenmiş gibi göstermeye kalkarsınız. Oysa sizin güreşip de yendiğiniz sadece bir korkuluktur. Yani cevap verdiğiniz şey sadece bir korkuluk. Yani dinin gerçek bir temsilcisi değil. Mesela günümüzde birçoğunuzun aklına gelecek isimler vardır. Yani siz onu örnek gösterip din bilim düşmanı demeniz, değil mi, bu temsilcisi üzerinden yine böyle bir korkuluk safsatasıdır. Niye? Çünkü dinin tarih boyunca baktığımızdaki birçok örneğinde buna aykırı birçok durum var. Yani o şahsın dinin temsilcisi olduğunu söylemek mümkün değil. Oysa eleştirileri, yani bir fikrin uç bir örneğine, yani onu gerçekten temsil etmeyen bir örneğine eleştirerek o fikri karaladığını zannetmek bir mantık hatası. Siz çünkü gerçek temsilcileri sayılabilecek kimseye gerçek cevabı vermiş olmuyorsunuz. Bilim bilginin tek güvenilir kaynağıdır cümlesi bile, buraya dikkat edin. Şimdi bilimcilik ne diyor? Bilim değil, bilimcilik. Bilim bilginin tek güvenilir kaynağıdır diyor. Peki bu cümlenin kendisi bilimsel mi? Bilim deney gözlem sonucu elde edilen bilgilere deney demek, bilimsel demeyi eğilimi var. Peki bilimcilik bilginin tek güvenilir kaynağıdır cümlesi, kendisi herhangi bir deneyle, gözlemle temellendirilebilecek bir cümle mi? Değil. O zaman bilimcilik kendi tarifini yaparken bile çelişkiye düşüyor. Çünkü bilimcilik kendi tarifine göre bilim dışıdır, safsatadır. Bilim dışı olan her şey safsata diyor çünkü bilimcilik. Çünkü bilginin tek kaynağının doğa bilimleri olup olmadığı bilimlerin konusu değil, felsefenin konusu. Bu cümlenin kendisi de felsefi bir cümle, üstelik yanlış bir cümle. Yani kendi tarifini yaparken bile paradokslar içinde kalan bir görüş bilimcilik. Çünkü bilimcilik diye bir tarif yapmanın bile felsefenin bir konusu olduğunu göremiyor. Bilimcilik, bilimsel metotla, deney ve gözlemle temellendirilemediği için kendi tarifine göre anti-bilimseldir. Felsefenin ele aldığı birçok konuda, etik, yani ahlak alanında, estetik alanında bilim bir çözüm sunmaz. Zaten bilimin sınırlarının farkında olan bilim insanlarının ve bilim felsefecilerinin böyle bir iddiaları da yoktur. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız gibi felsefenin ve ilahiyat alanının ilgisindeki sorulara da doğa bilimleri cevap vermez. Hayatı yaşarken, mesela ev yaparken, arabayla seyahat ederken, COVID-19 gibi hastalıklarla mücadele ederken elbette bilimsel bilgiden yararlanılmalıdır. Fakat hayatımızın rotasının ne olması gerektiğini belirlemek fiziğin, biyolojinin, kimyanın bir konusu değildir. Bu bilim için bir eksiklik de değildir. Kilogram ölçü olarak işe yarıyor diye gramerle ilgili sorunları kilogramla çözmek, dili geçmiş zamanın hikayesini işte kilogram hesabıyla çözmeye kalkmak veya etik yasalar birçok alanda çok yararlı diye kuantum teorisini etik yasalarla çözmek ne kadar komik ve hatalıysa, bu hayatı nasıl yaşamalıyız konusunda gerçeğin ne olduğunu cevabını doğa bilimlerinden beklemek de o kadar hatalıdır. Bu hayatın anlamının ne olduğu, iyinin ne olduğu gibi birçok konu bilimin değil, felsefe ve ilahiyat gibi alanların konusudur. Gelelim gerçek, yani en temel konularda gerçekliğe ulaşmamızın karşısında iki tane ciddi engel çıkartılıyor günümüzde dedik. Birisi bu bilimcilik, bilimi yanlış bir yere koymak, yani bilimi yüceltirken üst bir noktaya koymak. İkincisi ise postmodern relativizm. Yani içinde bulunduğumuz çağdaki her şeye en uç şüphelerle yaklaşan yaklaşım. Bilimcilik, modern dönemin önemli unsurlarından bilimsel devrimi ve tetiklediği süreçleri gözlemenin neticesinde bilime verilen haklı değeri kullanarak haksız sonuçlara ulaşma çabasıdır. Haklı bir temel atıf yaparak haksız sonuçlara varma çabasıdır bilimcilik. Postmodern relativizmle ise bilimin de, ahlakın da, dinin de gerçek ile ilgili iddiaları reddedilmiştir. Yani postmodern relativizm sadece dinle ilgili gerçekleri reddetmiyor. Herhangi bir konuda ahlaki doğrular olduğunu da, bilimin doğrularını da reddediyor. Yani aslında bilimciliği de o yüzden diyorum tamamen ter. Çünkü bilimin de herhangi bir otoritesini reddediyor. Herkes bazı şeylerin relatif olduğunda hemfikirdir. Hepimiz sushi mi, çiğ köfte mi daha lezzetlidir konusunda, halk müziği mi, rock müziği mi daha güzeldir konusunda relativizmi kabullenebiliriz. Yani kişiden kişiye görüşlerin değişebileceğini. Fakat bu süreçte her şeyin relatif olduğu yönünde fikirler ileri sürülmüştür. Şimdi belli şeylerin relatif olduğunda hepimiz hemfikiriz ama postmodern relativizmde her şeyin relatif olduğu, hiçbir konuda hiçbir gerçekliğin olmadığı söylenmiştir. Bilime, ahlaka, dine temel oluşturabilecek üst anlatımların, yani üst anlatımlardan kasıt burada her şeyi kuşatıcı anlatımların, yani dinin temel iddiaları gibi, bunlara bazen meta narratives de denir, bu üst anlatılara. Bunların hepsinin reddedilmesi postmodern relativizmin en temel unsurlarındandır. Bu iddiayı savunanlar bunların sadece toplumsal inşalar olduğunu, toplumdan topluma ve kişiden kişiye değiştiklerini, bu yüzden bunlarla ilgili objektif bir gerçeğe ulaştığımızla ilgili yargıların yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Bu görüş kabul edilirse, bir kez daha tekrar edeyim, sadece din değil, hemen her alanda gerçekle ilgili iddialarda bulunamayacağına dikkat etmemiz lazım. Örneğin, hücredeki bilgiyi DNA ile ilgili açıklamaya kalktığınızda da postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Veya belli hastalıklara aşının iyi geleceğini söylediğinizde de postmodern relativizmin duvarına çarparsanız veyahut da dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmeye kalktığınızda da postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Öldürmek kötüdür, hırsızlık kötüdür, masumlara işkence kötüdür gibi en temel ahlaki yasaları evrensel gerçekliği, yani toplumlar aşan bir gerçekliği olduğunu söylemeye kalksanız da yine postmodern relativizme göre yine bu alanda da toplumu aşan, yani objektif gerçekler olmadığı söylendiği için yine postmodern relativizmin duvarına çarparsınız. Postmodern relativizme göre mesela Hindistan'daki gibi bir kimse kadınların kocaların ölümünden sonra yakılması gerektiğini söylüyorsa o toplumda, o toplumun beğendiği bir şeydir, benimsediği bir şeydir. Sizin bir toplumun kültüründe kadınların kocalarından sonra yakmak çıkıyorsa buna da itiraz edebileceğiniz bir zemin yoktur. Niye? Çünkü sizin böyle bir şeye itiraz edebilmeniz için ahlaki bir yasanın doğruluğu gibi bir temeli savunmanız lazım. Ahlaki yasanın doğruluğu gibi bir temeli savunamayacağınız noktada dinin gerçeklerini değil, demek ki bilimin de gerçeklerini, bu şekilde ahlaki yasaların gerçekliğini de savunamayacaksınızdır. Bu yüzden kadınları kocalarından sonra yakan bir Hindistan geleneğine de, bu da sizin kültürünüzde, biz ne yapalım, hayırlı uğurlu olsun demeniz dışında bir alternatifiniz kalmaz. Bazılarına göre postmodern relativizm, aydınlanmanın daha üst, daha aydınlık bir aşamasıdır. Bana göre ise aydınlanmanın gerçekten de aydınlık olan unsurları var. Yani bilime ve akla verilen değer gibi. Postmodern relativizmin aydınlanmanın olumlu olan taraflarının karartılmasından başka bir şey değildir. Postmodern relativizm adına yapılan aldatmacalardan biri, bu postmodern relativizm adına yapılan bazı aldatmacalar da var. Bunlardan biri, postmodern relativizmi mütevazi, yani alçak gönüllü, zihinden bağımsız, yani bizim düşüncemizden bağımsız bir dışarıda gerçekliğin olduğunu söyleyen yaklaşımların ise, objektif, mutlakçı olan yaklaşımları ise, değil mi? Çünkü objektif, mutlak bir gerçek olduğunu söylüyoruz. Bu bir çaydır. Bu mutlak bir gerçek olduğu kanaatindeyiz. Veya dünya yuvarlaktır. Objektif bir gerçek diyoruz. Böyle objektif gerçeklerin olduğunu söyleyen yaklaşımların ise kibirli olduğu söylenmektedir postmodern relativizm adına. Bu tabii söylenen. Relativizmin babası olarak birçok kimsenin gördüğü geçmiş dönemlerden, bu postmodern relativizm yeni bir şey ama bir de relativizm var. Postmodern deyince yeni versiyonu sanıyorum ama eski versiyonu Protagoras, eski Yunan'daki, insan her şeyin ölçüsüdür gibi sloganlarla, yani insan her şeyin ölçüsü derken bu insana çok önem veriyorum anlamında değil. Yani insanın dışında bir gerçek yok, insandan insana gerçek değişir anlamında bir slogandı bu. Yani insanın dışında bir objektif gerçekliğin olmadığını söylüyordu. Yani insanın dışında mesela bireylerin düşünmesi dışında, kadınların kocalarından sonra öldürülmeleri yanlıştır şeklinde bir şeyi temellendiremezsinize de gider bu. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen yaklaşım. Şimdi bu gibi sloganla relativistler insan zihnini her şeyin ölçüsü olarak gördüler. Bu bakış açısına göre doğa yasaları da, ahlak yasaları da sadece insanların icatlarıdır. Yani masum insanları öldüremezsiniz, İnsanlar işkence yapılamaz gibi yasalarda, bilimin ortaya koyduğu işte E eşittir MC kare gibi, yer çekimi yasaları gibi, kuantum yasaları gibi yasalarda, bütün bunların hepsi sadece insanların icadı. Yani E eşittir MC kare evrenle ilgili bir şey söylemiyor. Masumlara işkence yapmak ahlakla ilgili bireyleri aşan bir şey söylemiyor. Postmodern relativistlere göre. Niye? Çünkü bunlar insanların icadı. Yani böyle bir şey yoktu yasa. İnsanlar bunları uydurdu demek insanların icadıdır. Oysa bu, bakın relativizmi ne dediler? Mütevazi bir yaklaşımdır diyenler var. Oysa bu, bence insanı tanrılaştırmaya kalkmanın değişik bir şeklidir. Olması gerekli, Allah merkezli bakış açısı yerine ben merkezli, insan merkezli bakış açısını geçirme teşebbüsüdür postmodern relativizm. İnsanın bakış açısı değil, Allah'ın yarattığı gerçeklik ve koyduğu yasalar her şeyin ölçüsüdür. bilimde DNA hakkındaki insanların kanaatleri değil, DNA'nın gerçek olarak var olması ve nasıl olduğu belirleyicidir. Yani biz icat ettiğimiz için DNA var demiyoruz, gerçekten DNA var olduğu için vardır diyoruz. Postmodern relativistlerin de ben kendi içinde hep hayatlarında tutarlı olduklarını zannetmiyorum. Burada her şey izafidir, bilim, din, her şeyin gerçekliği diyen bir postmodern relativist, şurada bir kalp krizi geçirse, doktorlar alıp kalp masajı yapmaya çalışsa değil mi? Oradaki bir kalp masajı, çünkü kalp krizinin kalp denen bir organla olduğunu düşünüyorsunuz. Elektroşokla onu iyileştirmek, bu hepsi bilimin bir geleneğiyle yapılan bir şeyler. Bir postmodern relativist, durun ben bilimin objektif gerçekliğine inanmıyorum, bana kalp masajı yapmayın veyahut da ne bileyim, postmodern relativistin çocuğunu olsa veyahut da kendi eşini olsa, aman yapmayın işte ben bilimin objektif gerçekliğine inanmıyorum demeyecektir. Relativist böyle fikirleri savunanlar da kendileri bir kansere yakalansa, ilacını almaya geldiğinde, bir yakını kendisi bir kalp krizi geçirse, bir bakıyoruz ki o her şeye şüpheyle bakan yaklaşım gitmiş, ilaç prospektüsünü ciddi şekilde okuyor, kendisine de kalp masajı yaptırtıyor. Hani bilim veya bütün yasalar veya insanların ulaştığı gerçekler hepsi relativistti, insandan insana değişiyordu. Genelde Dawkins'in hep aleyhine bir şeyler söylerim. Çünkü fikirlerimiz zıt, evreni ateist olarak gören bir kimse. Genelde ona alıntı yaptığım zaman da genelde karşı çıkmak için yaparım. Ama belki de hayatımda ilk defa Dawkins'e katılmak için bir alıntı yapacağım. Dawkins diyor ki, postmodern relativistlere, uçağın içinde 30 bin fitte, yani 9 kilometre civarında diyor, yükseklikte gerçekliğin kültürel bir inşa olduğunu söyleyenlerin İki yüzlü olduğunu söylüyor Dawkins. Hani bilimin gerçekleri, her şey izafi diyorsun. Uçağın sen bindiğinde 9 kilometrenin üstünde seni uçuruyor. Uçağa senin binmen demek ki bilimin uçak yaptı, bunu uçurabildi, bir şeye inanıyorsun. Demek ki bilim evrenle ilgili bir gerçekliğe ulaştığına inanıyorsun. İnsan aklının bunları bir bulabileceğine inanıyorsun ki uçağa biniyorsun. Ha, bu da neyi gösteriyor? Aslında postmodern relativizmi ortaya koyanlar da birazcık kurcalasak kendi hayatlarında, kendi yaşamlarında tutarlı olduklarını görmek pek mümkün değil. Yoksa bilimin icadı olan uçağa binmeleri mümkün olmazdı. Gerçeklik, ondan korkup korkmadığımız, onu sevip sevmediğimiz, onu benimseyip benimsemediğimizden bağımsız olarak vardır. Gerçek, hiçbir kimse, hiçbir kabileye, hiçbir zevke, hiçbir felsefeye boyun eğmeden varlığını sürdürür. Ahlakta bazı Hinduların karılarının, kocalarının ölümünden sonra yakılması gerektiğine dair kanaatleri değil, Allah'ın masum insanların öldürülemeyeceğine dair koyduğu yasa belirleyicidir. Sonuçta relativistlerin tanrılaştırdıkları insan değil, fakat Allah'ın yarattığı şekliyle gerçeklik ve koyduğu şekliyle yasalar, ki bunlar insanın zihninden bağımsızdır, insanın icadı değildir, bunlar her şeyin ölçüsüdür. Yani Protagoras'ın söylediği şekilde insan her şeyin ölçüsü değil, Allah'ın yarattığı evrendeki yapı ve koyduğu yasalardır gerçeklik. Allah, İnsan aklına gerçekleri keşfetme konusunda kabiliyet vermiştir. Fakat bu, insanların gerçeği yarattığı, icat ettiği gibi kibirli relativist bir iddiadan çok farklıdır. Allah ölçüyü koyar. Bu da mutlaktır. Ve Allah'ın ölçüyü koyduğu hususlarda insan ölçüyü belirleyemez. Sonuçta gösterilmeye çalışılanın aksine Allah'a mutlaklığı bağlayan görüş, haddini bilen mütevazi, alçak gönüllü görüştür. İnsan aklına sahip olmadığı özellikler atfeden relativist anlayışlar ise yanlış ve kibirlidir. Allah'a bağlananlar ölçünün kaynağı olarak Allah'ı gördükleri için mütevazidir. Diğer yandan Allah'tan olan ölçünün mutlaklığına inanırlar. Onlar için mütevaziliğin ve mutlaklığın kaynağı aynıdır. Değil mi? Postmodern relativistler insan her şeyin ölçüsüdür derken birçoğu ne diyorlar demiştik? İşte bu daha mütevazi görüş. Siz mutlak olarak gerçeklikler olduğunu söylüyorsanız, objektif gerçekler, işte çok kibirli bir şey gerçekliği bulduğumuzu söylemek diyorsunuz. Fakat iyice baktığımızda bakıyoruz, yani asıl bu, yani insanların o zaman yasaları icat ettiğini, diğerlerini oluşturduğunu söyleyerek, insanın gerekli konuda herkesin ölçüyü koyduğunu söyleyerek, insandan bağımsız ölçün olmadığını söyleyerek, insana hak etmediği bir anlam yükleyen, insan aklına hak etmediği bir anlam yükleyen kibirli bir görüş bu. Ama Allah'a mutlaklığı verdiğinizi söylediğinizden siz objektif bir gerçeklik olduğunu söylüyorsunuz da insan aklı onu yarattığı, icat ettiği için değil, bizatihi Allah tarafından yaratılmış orada durduğu için. Bilimcilikte olduğu gibi postmodern relativizmin tanımlanmasında bile ciddi çelişkiler mevcuttur. Yani bilimcilikte hatırlıyorsanız bilimi olmadığı otoriteyi, hak etmediği otoriteyi verenlerde de postmodern, yani hiçbir konuda gerçeklik olmadığını söyleyen postmodern relativizmde de ciddi çelişkiler mevcut. Ve aynen bilimcilikte olduğu gibi tanımından başlayarak çelişkiler mevcut. İnsan aklının bilim, ahlak, din gibi alanlarda objektif gerçeklere ulaşamayacağını söylemek de, objektif gerçek şu demek arkadaşlar, yani bir bizim düşünmemizden bağımsız olarak bir şey gerçek, objektif gerçek. Yani diyorum ki bu çay Seylan çayı, Seylan'dan geldi. Şimdi bu çay Seylan'dan geldiyse, o zaman gerçekten Seylan'dansa bu objektif bir gerçek. Şimdi ben bunu Rize çayı desem de bu Seylan çayı. Başkası. Benim düşüncemden bağımsız olarak bu çay bir yerin çayı ve diyelim ki o yer Seylan'sa Seylan çayı oluyor. Veyahut da bu dünya yuvarlaktır deyince, yani ben dedim, biz düşündük, öyle karar verdik diye değil. Yani dünyanın dışına çıkınca, resmine baktığımızda dünya bir geometrik şekil olarak küremsi yapıda olduğu için, küremsi diyoruz. Gerçekten yuvarlaktan daha doğru bir laf. Küremsi demek veya elipsoid demek. Yani ben onu düşündüğüm için öyle değil. Yani objektif gerçek demek, hani bizim düşüncemizden bağımsız olarak onun orada öyle olması demek. Postmodern relativizm bu şekilde gerçeklerin olamayacağını iddia ediyor. Ama postmodern relativizm bunu söyleyince ne diyor? Bakın dikkat edin. Diyor ki postmodern relativizm, hani bilimcilikte hatırlıyorsanız bilimciliğin içinde ne çelişki var dedik? Bilimcilik bilimsel olan dışında bir doğru yoktur dedi. Şimdi peki o zaman bilimciye şunu soruyorsanız, bu cümlenin kendisi bilimsel bir cümle mi? Bilimin doğrusu dışında bir doğru yoktur diyor. Hayır, bu felsefi bir iddia. Bu cümleyi siz deneyle, gözlemle bilimin doğrusu dışında bir doğru yoktur diye cümleyi mikroskopla baktığınızda DNA'yı gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Böyle bir şey görülmüyor. Ha, bilimciliğin tanımı bile bilimciliğe uymuyor. Aynı şekilde postmodern relativizm dedi. Postmodern relativizm ne diyor? İnsan aklıyla ulaşılabilecek bir objektif gerçeklik iddiasında bulunamaz. Peki bu insan aklıyla objektif gerçeklikte bulunamaz iddiasının kendisi, postmodern relativizmin iddiası da bir objektif gerçeklik iddiası değil mi? Postmodern relativist kendi iddiasının da objektif bir gerçek olduğunu söylüyor. İnsan aklı ona ulaşamaz, yapamaz demek de sen insan aklıyla ilgili bir iddiada bulunuyorsun. Yani kendisinin yapılamaz dediği şeyi söylerken o cümlenin kendisi bile yapılabilir demek. Yani çünkü postmodern relativistin kendisi aklıyla bunu keşfetti demek. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu açıdan postmodern relativizmin tanımı bile çelişki içinde, aynı bilimcilik gibi. Yani dakika bir, gol bir oluyor. Yani Lades oynarken küçükken bir arkadaşın çok kötü şekilde Lades'i en komik şekilde kaybettiğine tanık olmuştum. Şöyle, ha biliyorsunuz Lades'te iki kişi kemiği kırınca işte birisi diğerine kim ilk defa verir, öbürü aklımda demeden alırsa oyunu kaybediyor. Dakika bir Gorbil nasıl Lades'i kaybedebilirsiniz? Kırdığınız kemiği, oyun başlıyor. Tamam, sen bunu çöpe at diye alıyorsun. Ha tamam diyorsun. Dakika bir gol bir Lades olmuş oluyor. Buna da benzetiyorum. Yani bilimcilikle postmodern relativist kendi tanımlarını yaptıkları an o tanım kendi kriterlerine uymuyor, tanımları bile. Böyle bir durum var. Postmodern relativizmle ilgili başka bir aldatmacaya daha dikkat çekeyim. Deminki o mütevazi olmayla ilgili şeye benziyor. Postmodern relativizmin objektif gerçeklerin varlığını yok saymasının farklı fikirlerin ortaya konulmasını sağladığı, böylece hoşgörüyü desteklediği, bu yüzden benimsenmesi gerektiğini de söyleyenler oldu. Yani nedir? O zaman mutlak gerçeklik var derseniz başkası farklı fikirler söyleyemez. Yani hoşgörüyü bu postmodern relativizm destekliyor. Gibi de bir aldatmaca var. Dikkat ederseniz bu iddia da ciddi bir çelişki içinde barındırmaktadır. Çünkü bu iddianın sahipleri, şimdi bu iddianın sahiplerinin de dikkat edin, objektif bir kuralın varlığını ileri sürüyorlar. Bak, objektif bir şey ileri sürmeyin, hoşgörüyü engeller diyorlar. Fakat bunu yaptığınızda da hoşgörünün objektif bir kural olduğunu söylemek durumundasınız. Siz de o zaman diyorsunuz ki hoşgörü gerçekten olması gerekli bir şey diyorsunuz. Fakat millete hoşgörü gerçekten olması gereklidir diye şu olması gerekli, hiçbir şey için olması gereklidir deme diyorsunuz. Hiçbir şey doğru deme. Hoşgörü olabilsin diye diyorsunuz. Ama hoşgörünün kendisine doğru diyorsunuz, olması gerekli şey diyorsunuz. Ha, burada da yani objektif gerçekliğin varlığını yok saymak isteyenler bile kendileri objektif bir gerçekliği ileri sürmek zorunda. İşte objektif gerçeklik burada hoşgörünün gerekli oluyor. Gerekliliğini savunarak kendileri çelişkiye düşmüş oluyorlar. Hoşgörünün önemini savunmak için objektif gerçekliği reddetmek değil, tersine kabul etmek gerekir. Eğer objektif gerçek yok sayılırsa, ne Nazilerin, ne Srebrenica katliamını yapan Çetniklerin hatalı olduğunu savunabiliriz. Masum insanları öldürmek yanlıştır, masumlara işkence kötüdür ve soykırım yapılmamalıdır gibi ahlaki yasaların hepsi objektif gerçeklerin beyanıdır. Yani objektif gerçek ne demek? Yani ben söylediğim için, sen düşündüğün için değil. Sen ne dersen de, ben ne dersem diyelim, masumlara işkence yapmak kötüdür demek değil. Masumlara işkence kötüdür deyince ben caner olarak öyle düşünüyorum demiyorum. Bazen diyebilirim. Yani ben caner olarak kavunun en lezzetli meyve olduğunu düşünüyorum. Yani relativist bir görüş ifade edebilirim. Sen de diyebilirsin ki çilektir. Öbürü de diyebilir ki bana göre kavun değil. Bunun relativist olduğunu kabul edebiliyoruz. Ama masumlara işkence kötüdür den dediğimde öbürü de bana göre masumlara işte elektrik vermek iyidir. Yani hani bana göre kavun iyidir, bana göre çilek iyidir gibi bir tepki beklemiyoruz orada. Masumlara işkence kötüdür deyince benim bir lezzetim, zevkim, kanaatim değil bu. Benim düşündüklerimden bağımsız olarak böyle bir yasa var. 2 artı 3 eşittir 5 gibi bir matematik yasa gibi bir ahlaki yasa vardır demek istiyorum. Yani masumlara işkence kötüdür. 2 artı 3 eşittir 5 gibi bir yasaya benziyor. Kavun mu çilek mi daha lezzetlidir gibi farklı görüşlerin beyanına benzemiyor demek zorunda kalıyor. Böyle bir zeminiz yoksa zaten o zaman dediğim gibi yani Çetniklerin Srebrenica katliamına da Nazilerin özürlüleri öldürüp öjenik yapmaya kalkmasına da karşı çıkmanız için bir zemininiz yok demektir. Hoşgörü, güvenli limanını ancak objektif gerçeklerin içinde bulur. Hoşgörü için gerçeklik iddiasından vazgeçmek, ödenmesi gereksiz bir bedeldir. Relativizm, her türlü fikre ve ahlaki kötülüğe kapıyı ardına kadar açar. Tüm bunlardan korunmak için gerçeği keşfetmek ve ona referans vermek tek çaredir. Bilim gibi insan aklının bir takım objektif gerçeklere ulaşmasının mümkün olduğunu gösteren faaliyetler de postmodern relativizmin hatalı olduğunu göstermektedir. Bilimin başarılarına değer verenler ve teist dinler, yani tek tanrılı dinler, insan aklının bazı gerçeklere ulaşabileceği hususunda postmodern relativizmle karşı aynı saftadırlar. Yani ahlaki yasalar, postmodern relativistler de demiştik, yani dini gerçeklere de karşı çıkıyor, ahlaki gerçeklere de, bilimin gerçeklerine, bütün bunlarla ilgili gerçeklik iddiasına karşı çıktığı için bunlar bu sefer postmodern relativizme karşı hepsinin aynı safta olduğunu söyleyebiliriz. Oysa içinde bulunduğumuz dönemde, günümüzün ilahiyatçısına geldik şimdi. Gerek Musevi, gerek Hristiyan, gerek Müslüman kim ilahiyatçılar? Sırf bizde değil, bu numunelik arkadaşlardan Hristiyanlarla Yahudilerde de var. Bilimcilik gibi yaklaşımlardan dolayı bilime soğuk bakmaya başladılar. Değil mi? Bilimcilik, bilime yanlış bir otorite vermekten dolayı bilime soğuk bakmaya başladılar. Ve Kuhn ve Feyerabend, yani felsefeyle ilgilenmeyenler bu isimleri bilmez, çok önemli değil. Bunlar günümüzdeki bu postmodern relativizmi temellendirmek için atıf yapılan felsefeciler. Ve Kuhn ve Feyerabend gibi bilim felsefecilerine atıf yaparak bilimlerin objektif gerçeklere ulaşamayacağını savunmaya çalıştılar. Yani günümüz ilahiyatçısında felsefeyi az buçuk bilenlerden, aman postmodern relativizmin altına sığınalım da bilim bizi pataklamasın diyenler çok. Yani ilahiyatçımızın bilim konusundaki cahilliği, bilime karşı güvensizlik ve bilim bizi tepeler diye korkuya sebebiyet verdiği için korkup mahallenin asıl tehlikeli kabadayısı, ki bana göre sahte kov kabadayı, ama o kabadayının kanatları altına sığınmaya kalkmıştır birçok ilahiyatçı. İşte o kabadayı da bana göre postmodern relativizm. Yani bunlar bilimcilik rüzgarından kaçarken kasırganın olduğu bir limana sığınıyorlar. Yani rüzgardan kaçarken kasırgaya sığınıyorlar. Kaçtıkları rüzgar bilimcilik, sığındıkları limansa postmodern relativizm. Yani hiçbir gerçekte olmadığını söyleyen yaklaşım. Oysa bu rüzgar, yani bilime belli bir otorite veren rüzgar, iyi değerlendirilirse, yani iyi değerlendirirse kastım, bilimcilikten cilik kısmını çıkartıp bilim yapılırsa, gemiyi güvenilir limanlara ulaştırma potansiyeline sahiptir. Yani bilime yanlış otorite veren şey yerine bilimi önemseyen bir yaklaşım benimsenirse, buradan gemiyi güvenilir limanlara ulaştırma potansiyeli çıkabilir. Akıl ve bilimle ulaşılan gerçekler, insan aklının doğru kullanılmak şartıyla gerçeklere ulaşma kapasitesini gösterir. Nitekim Allah'ın varlığı ile ilgili delillerde, Allah'ın varlığı 12 delil kitabına bakarsanız görürsünüz. En çok önemsediğim iki delilden birisi, evrenin insan aklını keşfedebileceği şekilde yaratıldığına dikkat çeken evrenin keşfedilebilirliği delili. Diğeri ise insan aklının belli gerçeklere ulaşılabilecek şekilde yaratıldığını atıf yapan akıl delilidir. Tabi buradaki diğer programlarda Allah'ın varlığının delillerine girdik. Bu delillerde bir tanesi, yani evrende öyle bir yapı var ki bu yapı bizim bilimle ilgili birçok şeyi keşfetmemize olanak veriyor diye ona atıf yapan, bu nasıl oluyor da insan bu kadar acizken nasıl evrenle ilgili bu kadar çok bilgiye ulaşıyor? Bu evrenin insan aklı tarafından anlaşılacak şekilde yaratılmasıyla ancak açıklanabilir diyen bir delil. Diğeri ise insan bu kadar acizken aklı nasıl bu kadar çok şey anlıyor? Akıldaki bu kapasitenin, evreni anlayacak kapasitenin, yani evrenin kendisi değil, bu sefer aklı projeksiyon altına alan delil. Burada ise aklın bu kapasitesinin ezeli aklı olan Allah tarafından insana, kendisine kıyasla tabii çok daha düşük seviyesi de belli bir akıl verilmesiyle insanın bu akıl yürütme kapasitesinin anlaşılabileceğini söyleyen delil. Elbette bilimciler gibi bilimi değerlendirmek hatalıdır. Fakat Ay'a araç gönderen, atomun çekirdeğindeki enerjiyi kullanan, genetik seviyesinden müdahalelerle hastalıkları iyileştirebilen bilim insanlarının evrenle, dünyayla, insanla ilgili objektif gerçekleri keşfetmediğini söylemek şizofrenik bir şüphedir. Yani ayın üstüne insan yolluyoruz. Şu cep telefonlarımızda izafiyet teorisine göre zaman değişimleri de hesaplanıp uydudan bize gelen sinyallerle cep telefonlarımız çalışıyor. Buna rağmen biz evrenle ilgili objektif gerçekleri keşfetmemizden dolayı bunlar olmuyor da hani rastgele bir şekilde bu icatlar yapıldı demek. Yani şizofrenik şüpheden başka bir şey değildir. Kim buna yakın kim dedik? Postmodern relativizm buna yakın. Akla ve bilime güveni zayıflatmanın değil, burası önemli bence bir slogan olarak, yani akla ve bilime güveni zayıflatmanın değil, bunlara güveni arttırmanın kamil imanı desteklediği kanaatindeyim. Postmodern relativizm sürecinde aklın belli konularda gerçeklere ulaşamayacağı propagandasıyla birçok kişinin, şimdi akıl nasıl olsa hiçbir gerçeğe ulaşamıyorsa, birçok kişinin karizma para haz merkezli bir hayat yaşama planları teşvik edilmiştir. Akıl hiçbir konuda gerçeklere ulaşamıyorsa, o zaman biz herhangi böyle büyük gerçeklere ulaşmakla uğraşmayalım. Karizma para haz peşinde koşalım. Sadece hayattan tat almaya başlayalım. Değil mi? Günümüzün sloganı. Nasıl olsa bu konuda gerçekleri bilemezsiniz denilerek, hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili ciddi değerlendirmeler yapmadan, çevrelerinde gördükleri karizma para haz yarışına gerçeği aldırmadan katılan sürülerin oluşmasında da bu yaklaşımların etkisi vardır. Değil mi? Etrafımız hepimiz bu sürüleri görüyoruz. Yani evrenle ilgili, hayatla ilgili herhangi bir gerçeği nasıl olsa bulamazsın diye komple büyük bir alan paranteze alınıyor. Bu nasıl olsa bulamazsının doğru olup olmadığına da bakılmıyor. Peki kişi boş mu duruyor? Hani nihilizme düşüp intihar edenlerin sayısı çok az. Sonuçta gerçekliğe ulaşılamazsınız denildi. Belki felsefi açıdan onlar açısından o daha tutarlı olabilir ama sonuçta onlar çok az. Büyük bir kesim ne yapıyor? Karizma para has, bazı hocalarımızın deyimiyle kasa masa nisaları hayatın hedefine koyarak hayatı gerçeğe aldırmadan yaşamaya çalışıyor. Akıl ve bilim imanın düşmanları değil, en yakın dostlarıdır. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap verirken, karizma para haz merkezli hayat yaşayan sürülerin bir parçası olmak için, olmamak için, aklı sağlıklı şekilde kullanarak bir hayat muhasebesi yapmamız gerekmektedir. Kur'an ayetlerine baktığımızda, Kur'an, aklın gerçeklere ulaşma konusundaki kapasitesini kabul eder ve bu yüzden aklımızı kullanarak evrenle ilgili, dünyayla ilgili, hayatla ilgili, canlılarla ilgili gerçeklere ulaşmaya bizi davet eder. Eğer ki, değil mi, Kur'an aklın bu konudaki kapasitesini kabul etmeseydi, Kur'an'daki bu davet anlamsızlaşırdı. Kur'an'ın bu davetini nereden anlıyoruz? Yüzlerce ayetinden anlıyoruz. Öyle tek bir ayetinden değil ama örnek olarak bir tane okuyayım. Bakara suresi 164. ayet. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda, orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Kur'an'daki bu akla vurguyu, Kur'an'ı bir kere okumuş kişinin bile saptaması mümkün. Yani Kur'an'ı böyle kenarda köşede kalmış, tek bir ayetten çıkan bir mesajı değil. Bazen bir yere en kestirme yoldan nasıl gidileceği veya demir atomunun çekirdeğinde kaç proton olduğu gibi olguların tarifiyle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Bazen başkasının malını çalmanın kötü olduğunu, değil mi? İyi, yani ahlakla ilgili bir gerçeği bilmek için. Bazen ıtrinin bestelerin etkileyiciliğiyle ilgili, yani güzelle ilgili bir gerçeği bilmek için. Yani güzelle ilgili bir gerçeği bilmek isteriz. Yani bazen bilimle ilgili, bazen ahlakla ilgili, bazen estetikle ilgili bir gerçeği bilmek isteriz. Bazen evrenin yaratılıp yaratılmadığı veya bu hayatın anlamı olup olmadığı gibi temel meselelerle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Tüm bunlarla ilgili gerçekleri bilebilmek için insan aklına belli bir derecede güven gereklidir. Bunun için ise aklın tesadüfi süreçleri ürünü olmadığını, aklın bazı gerçekleri bileceğimiz donanımla Allah tarafından yaratıldığını bilmek önemlidir. Bu husus, işin doğrusu çok gürültü kopartacak bir husus, bunu da söyleyeyim. Yani ateistlerin birçok zaman televizyon programlarında da Allah'a atıf yapılmazsa iyinin temellendirilemeyeceğini söylüyoruz ahlakla ilgili. Yani ateistler ahlaklı olabilir ama ahlaka mantıksal bir temel bulamazlar diyoruz. Buna ateistlerden itiraz eden çok oluyor ama sonuçta baktığımızda Nietzsche, Sartre gibi en ünlü ateistler de bunu kabul etmiş. Allah yoksa ahlakın objektif gerçekliği yoktur diyorlar. Değil mi? Çok kimseye göre zaten postmodern relativizm babalarının bir kısmı da bunlar. Yakın dönem babaları. Protagoras eski dönemden gelen babası. Fakat aklın gerçeklere ulaşamayacağını, yani herhangi bilimle ilgili gerçeklere ulaşacak bir güveni bile bulamayacağımız Allah'a atıf yapmadan, ateistlerin hazmetmesi çok daha zor bir leblebi. Yani dişlerin daha çok kıracak, darmadağın yapacak bir şey. Çünkü birçok ateistin eğilimini de etrafımızda görüyoruz. Daha çok akla yatan, bilime daha çok önem veren bir yapıda olduğunu düşünüyor. Mesela yeni ateistlere bakalım. Demin olumlu bir anlatısını yaptığım Dawkins gibi, Hitchens gibi. Aklı düzgün bir şekilde çalıştırınca ateist olunacağı gibi iddiaları dile getiriyorlar. İşin doğrusu postmodern relativizmle atıfla ateizmi veya agnostizmi savunanlar ateist ve agnostiklerin içinde azınlıktadır. Yani postmodern relativistlere benim deminden bir atıf yaptığım felsefenin içinde rastlarsınız bu görüşte ileri sürenleri. Fakat bunlar azınlık. Yani bilimcilik daha ön plana çıkan bir yaklaşım. Sunduğum iki yaklaşımdan. Hatta bu postmodern relativistlerin birçoğunu sıkıştırdığınızda demin dediğim gibi yani birisi kalp krizi geçirse bir bakıyorsunuz hop bilimin otoritesine atıf yapıyor. Buna defalarca birçoğunuz tanık olmuşsunuzdur. Ancak Allah tarafından yaratıldığı takdirde aklın gerçeklere ulaşma kapasitesine güvenilebileceği görüşü birçok ateist ve agnostik açısından korkunçtur. Biz de onlara inat, bunun neden böyle olduğunu anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Allah hem evrenin hem zihnin yaratıcısı olduğundan Allah'ın evreni akla uygun, benim karşımızdaki evren akla uygun, zihni evreni anlayacak derecede akla sahip, ikisini ise birbiriyle uyumlu yaratmış olduğunu düşünmek, İslam'a, Yahudiliğe veya Hristiyanlığa inanan bir teist için gayet doğaldır. Bazı bilim insanları ve felsefeciler, dikkat çektiğim bu hususu değişik şekillerde ifade ettiler. Örneğin, bilimsel devrimin mimarlarından Galileo, insan zihninin evrenle ilgili bazı gerçekleri anlamasını, aklın Allah tarafından belli bir gayeyle yaratıldığının bir delili olarak gördü. Kepler ise yine bilimsel devrimin önemli isimlerinden, evrendeki her şeyi belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihni bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir, dedi. En temel konularda gerçeğe ulaşmanın mümkün olduğunu düşünebilmek için akla belli bir oranda güven gereklidir. Materyalist ateist felsefi sistemin içinde akla gerekli güvenin sağlanmasının temeli gözükmemektedir. Ünlü biyolog Haldane, zihinsel süreçler sadece maddenin hareketleri ile belirleniyorsa, değil mi? Zihnimiz sadece maddenin hareketleriyle belirleniyorsa, bildiklerimizin gerçek olduğunu iddia edecek hiçbir zeminin olmadığını, hatta beynin maddi yapıda olduğu iddiasının doğru olduğunun bile savunulamayacağını ifade etti. Felsefeci Mark Steiner ise, zihinle evren arasındaki uyumun ateizm açısından oluşturduğu sorunu şöyle ifade etti. Mark Steiner diyor. İnsan beyni ile fiziksel dünyanın bütünü arasındaki uygunluk. Dünya, diğer bir deyişle kullanıcı dostu gözükmektedir. Bu, naturalizme, ateizmi kastediyor, karşı bir meydan okumadır. Birçok kişinin modern dönemin ve modern felsefenin başlangıç noktası olarak kabul ettiği matematikçi, filozof ve bilim insanı Descartes da bu hususa dikkat çekmiştir. Descartes, insanın bilebilme imkanının sınırlı olduğunu kabul etmekle beraber, en temel bilgilerimizin gerçekliğinden ancak Allah'ın varlığına inanırsak emin olabileceğimize dikkat çekti. Dış dünyanın varlığı, en temel birçok bilgimizin varlığı için ön şarttır. Sevdiğimiz insanların varlığından, kendi bedenimizin varlığına kadar birçok temel bilgimiz dış dünyanın gerçek olarak var olmasına bağlıdır. Descartes, bildiği tüm bilgilerle beraber dış dünya hakkındaki bilgisinin de yanlış olduğunu düşünerek bilgisini sıfırladı. Sonra birçok kimsenin bildiği gibi sıfırdan bütün bilgiyi kurmaya çalıştı. Yani düşünüyorum öyleyse varım diyerek kendi varlığını önce temellendirdi. Burada detayına girmeyeceğim. Ontolojik delille sonra Allah'ın varlığını buldu. Sonra ancak Allah'ın varlığı kabul edilirse dış dünya hakkındaki bu açık kanaatlerimize güvenilebileceğini ifade etti. Mesela Descartes şöyle demektedir. Descartes'ten bir paragraf alıntı yapayım burada. En zeki insanlar da istedikleri kadar bu sorun üzerine düşünebilirler. Allah'ın varlığını kabul etmedikleri takdirde bu şüpheyi giderecek hiçbir neden gösterebileceklerini sanmıyorum. Öncelikle yukarıda sunduğum, kabul ettiğim ilke olan, yukarıda dediği kitabının önceki bölümlerinde, çok açık ve seçik şekilde anladığımız şeylerin doğruluğu ancak Allah varsa güvenilirdir. Allah'ın mükemmel varlık olması sayesinde güvenilirdir. Bizde olan her şey ondan olduğu için güvenilirdir. Fakat bizde olan her şeyin mükemmel ve sonsuz varlıktan geldiğini bilmeseydik, görüşlerimiz ne kadar açık ve ne kadar seçik olursa olsun, doğru olma mükemmelliğine sahip olduklarını düşünmemizi garantileyecek bir sebep olmazdı. Şimdi bazı da zor konular var. Şurada bir zor bir konu var ama çok ilginç olduğu için yine de onu söyleyeceğim. Şimdi üzerimize çalıştığımız bazı konular bu Descartes'in meditasyonla yani böyle kendi aklı üzerine düşünerek söylediklerini farklı şekilde karşımıza çıkardı. Ya da nedir? Benim kitaplarıma da bakanlar bilirler. Allah'ın varlığı 12 delili, fıtrat delilleri kitabında, televizyondaki birçok programımda. Evrendeki hassas ayarlara, fizikteki hassas ayarlara dikkat çekmeye çalıştım. Yani ilk defa tarihin bir döneminde bu tarz delillerle Allah'ın varlığını artık böyle matematiksel olasılık hesaplarıyla bile anlatabileceğimiz şekildeyiz. Bu tabii ki hassas ayarların detayına girmeyeceğim. Fakat hassas ayarlardan kaçmak için ne yapıldı? Yani hassas ayarlardan kaçmak için birçok kimsenin yaptığı için bunlar o kadar hassas ayarlar ki katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon birden bir olasılıklar evrende gerçekleştirilmiş. Bu olasılıkları, düşük olasılıklar bir amaca yönelik seçildiğinde arkasında zihin olduğunu anlıyoruz. Değil mi? Yani şurada merhaba Caner, hoş geldindense merhaba Caner, hoş geldin. Yani rastgele bir şekilde diye bir siyah kalemin veyahut da beyaz bir tahta değil gerçi orası ama diyelim beyaz bir tahta olsa siyah noktaların rastgele bir şekilde buluşmasıyla merhaba Caner, hoş geldin ulaşamayacağını bildiğimiz için bunun arkasında bir bilinç olduğunu biliyoruz. Çok çok düşük olasılık. Yani olasılıklar ne kadar düşükse alfabedeki harflerle birleşip anlamlı böyle bir cümle oluşturmasında olasılıklar böyle bir amaca yönelik düşük oldukça arkasında bir bilinçli bir güç olduğunu biliriz. Evrende de tamamen böyle bir şey var. Evrende o merhaba canlar, hoş geldiniz ortaya çıkartacak olasılıktan çok çok daha düşük olasılıklar amaca yönelik seçilmiş birçok noktasında fiziğin. Ve bunlardan birini değiştirseniz canlılık olmayacak bu hassas ayarlar. Bu hassas ayarlara karşı ne yaptı bazı ateistler bundan kaçmak için? Bari sonsuz evrenler olsun, olasılığı çoğaltalım. Yani sonsuz evrenlerde sonsuz şekilde kişiler varsa, işte bu evrende bir yerde o merhaba canlar, hoş geldin yazısında bir kere tesadüfen çıkmış olasılığı var. Neden ben o yazıya şu anda bakmıyor olayım? Gibi bir şeyi söylemeye çalıştılar. Yani bu evren, içinde bulunduğumuz evren, bu sonsuz evrenlerden biridir demeye çalıştılar. Fakat o zaman da öyle bir şey çıkıyor ki bazılarının dikkat çektiği gibi, Boltzmann Brain diye felsefeden alan bir fizikçi atıfla Boltzmann beyin dediğimiz tip beyinler çıkabilir demek isteniyor. Yani burada söylenmek istenen, burada söylemek istenen çok kaotik evrenler var. O çok kaotik evrenler için bir tane bizim evremiz düzenli yasaların olduğu, canlı ortaya çıkabileceği bir evren oluştu. Ama bunun için sonsuzca böyle adeta bir sürü diğer evrenin içinde bizim bu mevcut evrenin bir düzenlik adası olduğunu söylemek gerekiyor. Sonsuz evrenlerle hassas ayardan kaçmak için. Fakat o zaman da kimisi şuna dikkat çekiyor. O zaman böyle bir şeyi kabul etmektense olasılık açısından bu çok evrenlerin içinde rastgele şekilde çok dar bir alanda, yani bizim evrenimiz kadar büyük bir alanda değil, örneğin bir, ne bileyim 100 metrekare bir yerde, çok az bir zamanda, birkaç yıllık bir zaman içinde ortaya çıkan tek bir zihin, Boltzmann beyin deniyor buna. Olup herhangi birimizin hafızamızda şu andaki şeyleri tesadüfen, yani geçmiş yok da hafızamız bunu hayal ediyor geçmiş varmış gibi. Şu andaki bütün gördüğümüz görüntülerin hepsi de bir hayal demek. Yani bir Boltzmann beyin olma olasılığımız şu andaki evren gibi bir evren olma olasılığından çok daha yüksek diyor. Eğer ki tesadüfen ortaya çıksaksa, tesadüfen böyle bir Boltzmann beyninin ortaya çıkması bizim evrenimiz gibi evrenin ortaya çıkmasından daha düşük olasılık. Bu birazcık zor bir şey, hiç konu üzerinde düşünmeyenler için biliyorum ama yani şöyle diyeyim, yani sonsuz evrenlere kaçmak isteyenlere böyle hassas ayarlarla ilgili şeyde Descartes'in dediği şeye benzer bir şeydi diyoruz bu dönemde. Çünkü sonsuz evrenlerle kaçamayanların karşısına ulaşırsak şu, bu evrendeki hassas ayarlar, ayarları bir düzenleyici tarafından, yasaları bir düzenleyen tarafından korunca hassas ayar sorunu kalmıyor. Ama siz sonsuz evrenlerle bunlara kaçmaya kalktığınızda bu sefer kendinizin Boltzmann Brain olduğunuzu düşünmenizin, yani bütün bu evrende şu andaki hafızamız hepsi bir illüzyon diyeceğiniz, daha iyi bir durumda kalıyorsunuz gibi bir durumda kalıyorsunuz. Yani Allah'ın varlığını kabul etmekten kaçanlar, yani şizofrenik şüphelerin içinde boğulmak dışında rasyonel bir alternatifleri, dikkat edin. Yani psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı alternatifleri demiyorum. Rasyonel olarak gittiği nokta onları şizofrenik şüpheler içinde kalmayı itecek noktalara götürüyor. Bir daha özet bir şey diyeyim, vakit sandığımdan çok geçti. Tabii burada bir de Plantinga'nın yakın dönemde de bir argümanı oldu. Plantinga da ateizme karşı, o ateizm demiyor da naturalizm diyor. Türkçe'de naturalizm tam anlaşılmadığı için bazen ben ateizm diye tercüme ediyorum. Daha doğru tercümesi doğalcılık ama yani daha doğalcılık ateizmi de kapsayan bir görüş. Yani biz de bazen doğalcılık deyince böyle doğayı sevmek falan anlaşılabilir diye. Yani bunun onunla alakası yok. O yüzden öyle tercüme ediyorum. Yani Plantinga, ateistler eğer ki evrim teorisini kabul ederlerse, ateizmin veya evrim teorisinin doğru olamayacağı bir noktaya gideceklerini söylüyor. Şimdi bu tabii cümle ilk başta ne demek istediğimin anlaşılmamasına sebebiyet verebilir. Hatta bazılar böyle oksimoron bir şey mi diyorum zannedebilirler. Kendi kendini yalanlayan bir şey. Ama demek istediği şey şu. Ateist birisi evrim teorisini savunduğunda evrim teorisinin sadece doğal seleksiyon süreci gibi tesadüfi süreçlerle işlediğini söylüyor. Mutasyonlar ve doğal seleksiyonlarla işliyor. Bu tesadüf süreçlerde de doğal seleksiyon sadece hayat mücadelesinde yaşayabileni seçiyor. Doğal seleksiyonun vazifesi sadece yaşayabileni seçmek. Başka bir vazifesi yok. O zaman ne oluyor? Bu anlatımda evrim teorisine ateist yaklaşımla yaklaştığınızda evrim teorisinin insan aklını gerçeklere ulaşma kapasitesiyle seçtiğini söylemek için hiçbir sebep kalmıyor. Çünkü evrim teorisi bu anlatımda gerçeklere ulaşabilen akılları değil, yaşayabileni sadece seçecek şekilde kurgulanmış. Bunu tabii daha detayına girmiyorum. Merak edenler, benim Allah'ın Varlığı 12 Delili kitabında da var. Plantinga'nın bir makalesini de çevirmiştik Allah Felsefe Bilim kitabında. O Plantinga'nın o makalesinde, bunların ikisi de benim canertaslaman.com internet sitemde var. Detaylı okuyabilirler. Detaylarına karşılıklı itirazları, itirazın cevaplarına girmeyeceğim. Fakat burada ne çıkıyor karşımıza? Akla da güvenilebilecek bir zemin kalmıyor burada. Çünkü evrim teorisi sadece yaşayanı seçebiliyor. Aklı seçmek gibi bir amacı yok. Doğru bilgi elde edebilecek aklı seçmek için gibi bir amacı yok aklın. Böyle bir şeyde gerçekten ulaşabilecek bir aklı seçmiyorsa evrim teorisi, ateist paradigma içerisinde, o zaman aklın evrim teorisini gerçek olduğunu veya ateizmin gerçek olduğunu söyleyecek zemini de kalmıyor. Çünkü akıl öyle bir teori benimsiyor ki o teoriye göre aklın oluşması gerçekleri bulmak için oluşmuş bir yapı değil akıl. Sadece yaşamak için oluşmuş bir yapı akıl. Demek istediğimi anlatabildim mi? Ha, buradan da neye geliyoruz? Fakat teizmin ortaya koyduğu paradigmada akıl Allah tarafından verilmiş bir yapı. Zaten Allah ezeli varlık olarak iradesi ve aklı var. Kendinden çok daha düşük seviyede verdiği irade ve akılla insanın bu dünyada imtihan olmasını sağlarken, aklın Allah'ın kudret ve bilgisini anlamak için bu evreni anlama kapasitesi de var, kapasitesi verilmiş. Evrenin kendisi de anlaşılabilir. Bu yüzden biz bu kadar acizlikte evreni anlayabiliyoruz. Akılda da bu kapasite var. Ha, bu yapı içerisinde akıl ister evrimle oluştu deyin, ister evrimle oluşmadı deyin, aklın evreni anlamasını bekleyecek bir dünya görüşümüz var. Ama ateizmin ortaya koyduğu görüşte akıl sadece yaşamak için var olmuş tesadüfi bir sistemin sonucu olduğu için kendisini güvenileceği bir zemin kalmıyor. Yani bunun için şöyle bir örnek veriyorum kitapta. Bir hesap makinesi düşünün. Hesap makinesi rastgele bir şekilde oluştu da bak hesap da yapabiliyor denirse mi o hesap makinesine güvenirsiniz? Yoksa matematikte kullanılmış için hesap yapmak için yapılmışsa hesap makinesi mi? Hesap makinesine güvenirsiniz. Ateizmin anlattığı paradigmada akıl akletmek için, gerçekleri bilmek için kendisini oluşturan bir mekanizmanın ürünü değil, yaşamak için tesadüfen oluşmuş bir mekanizmanın ürünü. Ama teizmde ise evrendeki gerçekleri anlamak, etik yasaları da anlamak, ahlaki şeyi de, Allah'ın varlığını, hayatın amacını da anlamak, imtihanın da bir parçasında kullanılmak için verilmiş bir unsur akıl. Ha, burada işte aklın gerçeklere ulaşma kapasitesine güvenilebildiği için ulaşılan gerçeklere de itibar etmenin, yani böyle postmodern şüpheciliklere düşmemenin de yolu açık. Bu neyi getiriyor bir yerde aslında gördüğümüz kadarıyla şey, yani tek tanrılı dinler bilimin temeli içinde zaruri olan akla güveni getiriyor. Yani bilimin bu başarıları nasıl elde edildiğinin açıklaması da bilim için ön şart olan da belli bir seviyede akla güven de teizm atıf yapmazsanız rasyonel temelini bulmuyor. Ha, siz rasyonel temelini düşünmeden aklınızı kullanabilirsiniz. İyi bilim de yapabilirsiniz. Ama rasyonel temeli olmadan rasyonalitenizi kullanıyorsunuz. Rasyonaliteyi kullanmanın rasyonel temeli deyince böyle çok uçuk kaçık bir sözcük gibi geliyor ama söylediklerim üzerine biraz düşünürseniz belki ne demek istediğim daha iyi anlaşılabilir. Şeyin farkındayım. Yani bu konular üzerine ilk defa karşılaşan bir insan için burada kullandığım terminoloji birazcık ağır kaçabilir. Az kaldı, bitiriyorum birkaç dakikaya. Allah'ın varlığını anlayan ve akıl özelliği üzerine düşünen bir kişinin karşısına çıkacak önemli soru şudur. Allah insanlara neden şahit olduğumuz potansiyeliyle bir akletme özelliği vermiştir? Akletme özelliğimiz sayesinde günlük yaşamımızı sürdürürüz, gerekli gıdaları alır, yırtıcı hayvanlara yem olmak gibi tehlikelerden sakınırız. Fakat akletme kabiliyetimizin derecesi, yaşamımızı sürdürme becerisi sağlatmasının çok üzerindedir. Uzaya uydu yollamayı, Higgs parçacığını bulmayı, asal sayıların sonsuz adette olduğunu ispatlamayı, matematikteki bir ispat, ve aklın kendisi üzerine düşünebilmeyi, mümkün kılacak şekilde birçok gerçeğe erişebilen bir akıl seviyesi, salt bu dünyada yaşamayı sağlayacak bir akıl seviyesinin çok üzerindedir. Değil mi? Asal sayıların sonsuz olduğu gibi teoremi ispatlamasak da bu dünyada yaşayabilirdik. Higgs parçacığını bulmasak da, cep telefonunu işletecek yasaları ve elektroniği bilmesek de. Ama akıl seviyemiz, yani bu dünyada yaşam için gerekli olanın çok üstünde. Yani doğal seleksiyon sırf dünyada yaşamak için ortaya çıkardı diyorlar ya. Aklımızın sahip olduğu bu müthiş kapasite, aklımızın bize salt bu dünyada yaşamımızı sürdürebilmek için verilmediğini gösterir. Aklımızın bu kapasitesinden yararlanan bir tefekkür anlayışı, Allah'ın gönderdiği dinle buluşmanın önemli şartlarından birisidir. Elbette ki böylesi bir tefekkürle yola çıkış, Allah'ın gönderdiğinde buluşmayı garantilemez. Ama taklidi, yani geleneğe veya çevredeki insanları takiple sınırlı, olmayan bir şekilde dinle buluşabilmek için böylesi bir tefekkür anlayışının olması şarttır. Akıl üzerine düşünen kişi, nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz gibi en temel sorulara salt aklıyla cevap bulamayacağını, fakat aklı aşan bu sorulara yaratıcının açıklamalarını içeren bir sistem, yani din aracılığıyla cevap bulunabileceğini de anlar. Şimdi akılın gerçekliğe ulaşma kapasitesinden bahsetmişken, yani aklın kendini aşan meselelerle karşılaşmasına da geldik. Yani akıl kendi sınırları anladığında aklı aşanları da içeren bir sistem olarak, yaratıcının mesajlarını içeren bir dinin olup olmadığına gözlerini çevirmek durumundadır. Sonuçta böyle bir dinin varlığı, aklı aşan, varoluşsal önemi yüksek soruların varlığından dolayı umulur. Fakat aynı zamanda dine ulaşacak olan da akıl olduğu için, din akılla çelişmemekte durumundadır. Aklı aşanları anlamak için dine ihtiyaç var, ama dini anlamak için de dinin akılla çelişmemesi lazım. İnanılmaya layık bir dinden beklenti, aklın dine katkı yapacağını dile getirmesidir. İslam, aklın dine katkısını birçok ayetinde vurgulayarak bunu en güzel şekilde sağlar ve aklı kullanmamanın insanı pislik içinde bırakacağını belirtir. Yunus Suresi 100. ayet. Ve ayrıca Allah'tan gelen dinin gerçeğin, yani hakkın, ki Kur'an'da gerçek, hak kelimesiyle özellikle vurgulanır, gerçeğin hakkın kaynağı olduğunu belirtir. Bakara 147, Kehf Suresi 29. Kur'an'a göre hoşa gitme, mahallenin kabulü, ataların benimsemesi gibi faktörlerden dolayı değil, gerçek olduğu, yani hak olduğu ve gerçeğin, yani hakkın kaynağı olduğu için İslam'a inanmak gerekir. İnanmaya layık din, aklı aşanları ihtiva ederken akılla çelişmemelidir. Yani aklı aşanlar içinde olmalı ama akılla çelişmemeli. Şimdi bunlar nedir? Aklı aşmakla, akılla çelişmemek önemli şekilde farklıdır. Bu farkı şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Uçağın motorunu ve uçağın nasıl uçtuğunu anlamayan biri için, değil mi? Uçaktan habersiz birçok kimse için, değil mi? Bu kadar ağır uçağın uçması, aklı aşkındır. Aklı aşkın bir şey, nasıl bu akıl uçuyor? Yani fizik yasaları diğerini değerlendiremeyen bir insan için. Ama uçağın uçmaması gerektiğini kimse gösteremeyeceğinden dolayı burada akılla çelişen bir durum yoktur. Şimdi akılla çelişen bir durum değil yani, anlamıyorum nasıl oluyor. Birçok kimse için, fiziği bilmeyenler için en azından düşünelim ama akılla çelişen bir şey yok. Yani kimse uçak uçmamalıdır göstermiyor. Ama diyelim ki 3 çarpı 7 eşittir 21 dediniz. Birisi geldi 18'dir dedi. Siz işte 21 olduğunu göstererek 18'in akılla çelişkili olduğunu gösterebilirsiniz. Karşıtını göstererek yanlış olduğunu ortaya koyabilirsiniz. Yani uçak uçamayacak aklı aşkın ama akılla çelişmiyor. 3 çarpı 7 18'dir dediğinde akılla çelişiyor. Çünkü değil mi? Ne olduğunu gösterip yanlış olduğunu gösterebilirsiniz. Kısacası inanılmaya layık din aklı aşan cevapları ihtiva etmeli. Yani aklın o an anlamayacağı, anlamasında zorluk çektiği şeyleri ihtiva etmeli. Ve bu dinin verdiği cevaplar akılla çelişkili olmamalıdır. Yani kimse aksini gösterememelidir dinin verdiği cevapları. Bu din alternatif hiçbir din veya sistemse, dinle ilgili konularda, dinin sunduk mesela hayatı nasıl yaşanacağı, nereden geldiğimiz, nereye gitmekte olduğumuz gibi konularda, bu dinden akla daha uygun açıklamalar sunmamalıdır. Yani dinin akılla çelişkili olduğu nasıl söylenebilir? Dini söylediğin aksinin doğru olduğunu gösteriyorsanız. Yani aklın bunu almıyor demekle değil. Olabilir o tabii ki aklı aşkın hususlarda. Allah yeniden yaratılışı nasıl yapacak? Cennet nasıl? Cehennem. Yani cennetin yani olmaması için, cehennemin olmaması için sebep ne? Veya yeniden yaratılışın olmaması için sebep ne? Yani aksinin olması gerektiğini veya dini söylediği bir şeyin aksini gösterebilmesi lazım. Dinin akılla çelişkili olduğunu söylenmesi için. Yani dinde akla aşan konular olsa da akılla çelişkili bir şey yok. Gerçekleri bilebilmek ve aldanmamak ruhumuzun en önemli çığlıklarından birisidir. Yani fıtratımızın bu istek dediğim gerçeği bilebilmek, ben onları ruhumuzun çığlıkları diye nitelendiriyorum. Zaten yeni kitap olmadığı da bu ruhun 7 çığlığı olacak. Biri de bu gerçekle ilgili çığlık. Gerçeklere ulaşma ümidinin olmadığı bir hayat yaşanmaya değmez. Allah'ın bazı gerçeklere ulaşmamız için aklı yarattığı görüşünü kabul edersek, bazı gerçeklere ulaşma ümidimizin olabileceği bir paradigmayı benimsemiş oluruz. Ruhumuzun tüm çığlıkları gibi, yani iyilikle ilgili, mutlulukla ilgili, anlamla ilgili çığlıkları da var ruhumuzun. Tüm bu çığlıklar gibi gerçekle ilgili çığlığının da ancak Allah'la ilişkisi kurulursa cevaplanabiliyor olması, Allah'ın her şeyi onunla irtibatlandıralım ve her şeyde ona açılan kapıları görelim diye ruhumuzu bu çığlıklarla, yani isteklerle, arzularla, beklentilerle donattığını göstermektedir. Evet arkadaşlar, benim sunacaklarım bu kadar. Gördüğüm kadarıyla da bayağı vakit dolmuş. 50 dakika geçmiş. Burada sunumumu bırakayım. Vakit çok geçtiği için sadece 3 soru alayım. Sonra 3 soruyu cevaplayayım. Genellikle 1,5 saati geçmeme şeyini böylece bugün de yerine getirmeye çalışacağım. Mümkünse bugünkü konuyla ilgili sormak isteyen varsa veya fıtratla ilgili 3 tane soru alabilir miyiz? Evet.
Merhaba hocam.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim. Hüseyin Çağlar adım. Bilgisayar mühendisiyim. Ben
Hüseyin'cim, iyi ki aldım, biraz çay içebileceğim. Yahu ne seri anlattık ya millet.
Eyvallah hocam. Ya ben ufak bir destek olabilir mi diye bir soracağım aslında. Ya Kur'an'daki kaderle, yani ölçüyle yaratmanın gerçeklikle bir arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Hani ben o açıdan biraz bakınca hani birbiriyle ilişkili olabileceğini düşündüm bu iki kavramın. O yüzden evet, sizin de yorumunuzu merak ettim.
İki soru daha alayım varsa, yoksa bunu cevaplandırıp bitireceğim. Evet, zor bir konuydu. Bununla ilgili soru da pek gelmiyor. Ondan sonra isteyenlerle muhabbete bundan sonra devam edebiliriz. Kur'an'ın kaderle yaratılması gerçekle evet ya, Kur'an'da ben daha çok gerçek kelimesinin karşılığını hak olarak görüyorum. Bunlar hak olarak işte insana beyan edilenler olduğunu söylemesi. Bence gerçekle ilgili olma, ama kaderle yaratılmanı söylemesi de böyle düşünebilir bence ilaveten. Niye? Kur'an'da kader kelimesi bir şey ölçüyle Allah'ın yaratması için kullanılan kelime. Mesela Allah'ın işte yağmuru kaderle yarattığını söylüyor. Türkçedeki miktar kelimesi de zaten biliyorsunuz kaderden gelen bir kelime. Yani bir şeyin miktarı olması demek, o şeyin bir gerçekliği, objektif karşılığı olması demek aslında, değil mi? Matematiksel. Çünkü zaten en başından beri felsefede de objektif gerçeklere ulaşılabileceği görüşü için matematik bir ideal model olarak sunulmuştur. Yani matematiksel o bir şey olması, yapısı olması, onun bir objektif gerçekliği olduğunu söylüyordur. Yani bir şeyin miktarıyla ilgili vurgular da bu şekilde. Yani bir şeyin miktarı olması, demek ki onun bir ölçüsü var, ölçüsü varsa bir gerçekliği var diye düşünülebilir bu da. Yani neden düşünülmesin ilaveten. Ben genelde bunu böyle bir bağlantı yapmaya gerek duymadım ama yapılabilir. Evet. Yani genelde şöyle bir şey diyeyim, yani günümüzde bir kez daha tekrar edeyim. Felsefede önemli bir yeri olduğu için ben postmodern relativizme de biraz genişçe cevap vermeye çalıştım. Yani aklı aşan doğrular yoktur şeklindeki görüşe. Fakat bir kez daha tekrarlayayım. Günümüzdeki klasik bir Türkiye ateistiyle dünyanın yaygın ateist şekli, hiçbir gerçeklik yoktur diyen bir postmodern relativist olmak yerine bilime gereğinden fazla demeyeyim. Yani bilime yanlış bir otorite biçmek yi tercih eden yaklaşımı benimseyecektir. Yani neo-ateistlerin çoğu da öyle. Yani hani benim bilimci dediğim de yani literatürde scientism diye geçen görüşü benimseyenler olacaklardır. Oysa klasik dönemlerde baktığımızda da genelde bir gerçeğe karşı başka bir iddiada bulunarak, yani benim gerçeğim şudur denilerek karşı konulmuş genelde. Relativizmle karşı koymak genelde azınlıktır. Yani Protagoras'ın yöntemi geçmişten azınlık bir görüştür. Postmodern relativistlerin yaklaşımı azınlıktır. Evet. Azınlıktır dediğim diğerine göre azınlıktır. Yani ona da böyle hani konuştuğunuzda %1 rastlarsınız anlamında bir azınlık değil. Evet. Arkadaşlar burada bitirelim. Burada olmak zevkti. Önümüzdeki ay yine böyle bir konuyla burada buluşmak niyetindeyiz. Gelirseniz yine mutlu oluruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamlar.